Ayrım 31, sayfa 407. 11. Kapadokya'da bu kışın ilk karı düştü. Arus yakın evi güçlü kış rüzgarları altında inliyordu. Camları takviye eden pencerelerdeki saman kağıdı çalgıcının parmakları altındaki bir tef derisi gibi titriyordu. Ürgüp'ün etrafındaki bu kayalık dağ tepelerinin rüzgarında zaman zaman yaralı bir hayvanın ulumaları duyuluyordu. Öğleden beri kar uçuşuyor ve çok miktarda engellerle dağınık bir görüntüsü olan toprağa düşüyordu. Gece daha önceden kestirilemediği için birdenbire basıyordu. Katılaşmış kil çamurdan yapılıp direkt yere gömülmüş ocakta kömürlerden bir tabaka kor halinde yanıyordu. Sıcak ve ışıktan oluşan hoş bir daire içinde halının üzerinde Vartan ve Arusyak oturuyordu. Neredeyse bayram ziyafeti gibi olan yemeklerini huşu içinde yiyorlardı. Kadın gözlerine sürme çekmiş ve mavi siyahı saçını bağlamıştı. Vartan Arusyak'ın ördüğü doğal yünden bir ceket giyiyordu. Uzun sakalını kaldırmıştı. Genç kadın günün kutlamasına kuzu eti, kanat ve pilavdan oluşan geleneksel yiyecekler hazırlamıştı. Ama bu Noel kutlaması ikisini de melankolik yapan ve suskunluğa gömen anılar uyandırıyordu. Arusyak, genç kızlık fotoğrafını Mariyalı bir ikon ve bir haç arasına sıkıştırıp bir sandığın üzerine koymuştu ve sık sık ona bakıyordu. Oradan çok uzakta Karadeniz'in gri mavisi derinliğinin sezilebildiği bir dağ yamacındaki doğduğu köyü seyrediyordu. Genç kadın o anda rüzgarın uğultusu içinden babasının derinden gelen ve annesinin melodik sesini, küçük kardeşlerinin açık bağırışma ve gülüşmelerini işitiyordu. Sonra her şey üzücü bir yokluğa gömüldü ve Arusyak hemşerilerinin sürgün yolundaki şarkısını düşündü. Vartan genç kadının sık sık fotoğrafa bakmasından ve yenilmiş yüzünden ne düşündüğünü anlıyordu. ''Niye en kötüsünü hesaplıyorsun?'' dedi adam. Nazikçe eline dokundu. ''Onlar belki deniz üzerinden kaçtılar ve dağlarda saklandılar.'' Kadın ona cesaret vaat etmeyen bir bakış attı ve kırık bir sesle cevap verdi. ''Hayır, ben köyün yerli bir edildiğini, erkeklerin boğazının kesildiğini ve kalan nüfusun alıp götürüldüğünü öğrendim. 5 yıldır onun artık ailesiyle hiçbir bağı yoktu. Anne ve babası onun gibi 18 yaşında olan Yaşar adındaki bir nabantla evlenmesine karşı çıkmışlardı.'' Babası onu reddettikten sonra Arusyak sevgilisiyle birlikte kaçmış ve Ürgüp'e yerleşip evlenmişlerdi. Onu zorluklardan koruduğu için Türkçe bir isim almıştı. Bir Müslüman kadın olarak davranıyordu ama Yaşar'la anlaştıkları üzere kendi dinini uyguluyordu. Vartan kendi kendine kahretme dedi, kendinden emindi. Sen hiçbir şeyi engelleyemezdin. Onların yanında olabilirdim, onlara yardım edebilirdim ve destek olurdum. Kendine boşuna eziyet ediyorsun. Senin oradaki varlığın asla bir şeyi değiştirmezdi. Kadın fotoğrafı eline aldı, bir süre inceledi ve düşüncelerini uzaklaştırmış biçimde fısıldadı. Babam yakası dertten kurtulmayan, sakin ve çalışkan bir adamdı. Buna karşılık annem Tanrı'nın şefkatine sığınmıştı. Bize titizlikle bakıyor ve şımartıyordu. Bu çocuklara bak Vartan, onların önünde koskoca bir hayat vardı. Onlar kesinlikle hala hayattadırlar. Kadın şiddetle başını salladı ve sesi daha da sertleşti. Ben onların öldüklerini düşünüyorum. En azından onlar Tanrı'nın, Efendinin yanındalar. Artık acı çekmiyorlar. Vartan'ın gözlerinin içine baktı ve ekledi. Kaçınılmaz olana boyun eğmek daha iyi olacak. Adam ailesini aramaya yönelmiş olmasının onun gözünde anlamsız olduğunu bu sözlerden anlıyordu. Neredeyse su götürmez kanıtlarla karısı ve oğlunun ölü olmadığına itiraz edebilirdi ama şartlar uygun olmadığı için bu ona yerinde bir davranış gibi gözükmüyordu. Kadın gözyaşlarına boğulmuş bir sesle devam etti. Ürgüp'te resmi makamlar Ermeni avına çıktığında neler yaşadığımı biliyorsun. Ben kendimi Juda gibi korkak bir hain gibi hissettim. Ben köyden birinin benim Müslüman olmadığımı hatırlamasından, beni ihbar etmesinden de korktum. Sanırım bu olsaydı ben gerçek kimliğimi inkar ederdim. Utanmış yüzünü ellerinin arasında sakladı. Vartan onun bu duygudan bahsetmesini istedi. Kaçınabildiğin halde ötekilerle birlikte sürgüne gitmen saçma olurdu. Saçma ve Tanrı'nın gözünde bir hata olan intihar. Buna gerçekten inanıyor musun? Evet, eğer gitmiş olsaydın şimdi ölmüş olurdun. Ve sadece ben değil... Olaya asla bu bakış açısından bakmamıştı. Birazcık bir cesaretle yüzünü gösterecek kadar ellerini düşürdü. Hemşerilerinden kaçına yardım ettin diye sordu adam. Kadın bir omuz silkmeyle sayısını bilmediğini işaret etti. Sorunun önemini azaltmak istiyordu. O kadar az ki. Bu sırada o yaz ve sonbaharda düzinelerce Ermeni'yi Göreme yaylasındaki eski yeraltı kilisesinde saklamıştı. Onlara Kerim'in yardımıyla yiyecek temin etmiş, teselli etmiş ve bakmıştı. Onların bazıları isyancı veya kaçmakta olan direnişçiydi. Ama her iki durumda da söz konusu olan katliam ve tehcirlerden kaçıp canını zor kurtaran suçsuz kurbanlardı. Özellikle de onun Rum aileleri ve bir Amerikan misyonere teslim ettiği kadınlar ve çocuklar. Arusyak bu Amerikalı misyoner sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde kurulmuş Amerikan yardım komitelerinden Orta Doğu ve Ermeni cemaati için gelen para yardımı da almıştı. Yolları kapatan kış Arusyak'ın şefkatli işini geçici olarak durdurmuştu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle ocağın dumanını çeken bir aralıktan içeri bir lapa kar esintisi girdi. Kömürler yanıyor, gaz lambası aydınlatıyordu. Buz gibi bir hava Arusyak'ın ensesini okşadı. Titremesini bastıramadı. Ocağa bir avuç odun kömürü attı. Çay kaynatayım mı? Teşekkür ederim, benim için gerekmez dedi. Bu adamı severek yakınlaştırdı. Ama kendine güvenemedi. Adamdan kendisine bir kere daha İstanbul'u anlatmasını ve Sivas'taki eczacılık yaşamından, yemek odası ve kütüphanesi olan büyük beyaz ahşap evden bahsetmesini ne kadar çok arzu ederdi. Bir piyano, atlar, yabancı olduğu bu dünyanın tasviri onun hayallerini kanatlandırıyordu. Ama Vartan şu anda geçmişe geri bakmak niyetinde değildi. Onu sadece gelecek ve günün birinde Mara ve Thomas'ı yeniden bulma imkanı ilgilendiriyordu. Elini Kerem'in bir eskicide arayıp bulduğu ve Varta'nın itinayla yeniden onardığı eski bir enstrümana, oduna uzattı. Kadının havasını birazcık canlandırabilecek bir Ermeni halk şarkısı aradı. Ama aklına sadece özlem dolu melodiler geliyordu. Aklından hiç çıkmayan bir şarkı dilinin ucuna geldi. Oduna akord ederken, "Turna nedir bilir misin?" diye sordu. Soruya şaşıran Arusyak, "Bir kuş," dedi. Uzun boyunlu, güzel, perdeli bir kuş. Uzak diyarlara göçerken dalgalı sıralar halinde çok yükseklerden uçarlar. Kulaklarımıza gelen kışı haber veren bu bağırışlıdır. Ama turna ilkbaharda geri gelirse ötüşü bizim için sevinçli bir tınıya sahiptir. Vartan telleri hafifçe çekti ve çocukluğundan beri bildiği bugünün havasına da uyan bir şarkıyı söyledi. Turna, nereden gelirsin? Sesinin esiriyim. Yurdumdan söyleyecek bir şeyin yok mu turna? Acele etme, sürünün arkasından nasılsa ona yetişeceksin. Şarkı kuşun memleketten bir haber getirdiği umudunu anlatıyordu. Arusyak hayalini yitirmiş bir tavır sergileyen gözü yaşlı Vartan'a baktı. Çünkü bu şarkı kadının annesinin en sevdiği şarkıydı. Adamın düşüncelerinin Suriye çölünün kuzeyindeki bu bölgede karısı ve oğlunu yeniden bulma umudu olduğu o hayali ülkede dolaştığını sezdi. Ya gerçeği kabul etmek ve hayatın ona somut olarak sunduğuyla yetinmeyebilmek veya bunu engelleyen sabit bir fikir. Arusyak kendini yalnız hissediyor ve bundan çok acı çekiyordu. Ev ona soğuk göründü. Rüzgarın uğultusu birkaç saniye için şarkıcının dalgın sesini bastırdı. Vartan gözlerini ne zaman açacak ve onun kendisine öylesiye aşık olduğunu anlayacaktı. Bunu hala fark etmemiş olabilir miydi? Yoksa onun hoşuna gitmiyor muydu? Birden içinden onun yüzüne şunları bağırmak geçti. İstanbul, Sivas geçti gitti. Asla yeniden eczacı ve albay olamayacaksın. Yazar da olamayacaksın. Aksine aranan bir adam olarak bu kerpiç kulübenin anonimliğinde yaşam senin için en iyisidir. Dava haline getirdiğin şeyi unut. Gelecek hakkında illüzyon olmaz. Yeni durumuna sevinmelisin. Böyle düşündüğü için hemen pişman oldu. Kaderin vurduğu bu güzel adam için hissettiği saygı ve sevgi, ona bakma ihtiyacı, ona ait olma arzusuyla birleşiyor ve bu karışık duygular Arusyak'ın yüzüne yansıyordu. Kendini küçük bir kız ve aynı zamanda olgun bir kadın gibi hissetti, artık nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Vartan udu bırakınca kadının aklına ani bir fikir geldi. Ona sokuldu ve göğsüne yaslandı. Adam taş kesilmiş gibiydi. Tepki vermeden önce birkaç dakikaya ihtiyacı oldu. Sonra kolunu kadının omzuna koydu. Ateşin başı oldukça sıcak olmasına rağmen kadının vücudu titriyordu. Belki de şarkı Arusyak'ta dışarıdaki fırtına nedeniyle daha da güçlenen Vartan'ın da hissettiği bir yalnızlık duygusu uyandırmıştı. Şimdiye kadar ona karşı hissetmiş olduğu soğukluğu yendi, teselli etmek için onu sıkıca kucakladı. Onun da bir insana ihtiyacı vardı, insani bir ilgi ve sıcaklığa. Arusyak'ın nefesi kesik kesikti, gergin yüzünü kaldırdı ve yalvaran gözlerle Vartan'a baktı. Adam o zaman birdenbire Arusyak'ı, onun kollarını iten heyecanın nasıl bir şey olduğunu gördü. Gizlemediği güçlü arzusunu gördü, başı döndü, tutkuyla kıvranarak yere yuvarlandılar. Arusyak şafak vakti uyandı. Ev buz gibi ve nemli olmuştu. Vartan'ın sıcak vücuduna sarılarak bir süre daha yatakta kaldı. Hayvanların yakınan sesini duyunca istemeden kalktı. Adamın uykusunu bölmemek için Onu keçi postuyla dikkatli örttü. Sonra giyindi ve ateşi yaktı. Kadını tarif edilmez bir mutluluk kaplamıştı. Vücudunun ağırlık kazandığı hissine sahip olmasına rağmen tüy gibi hafif hissetti kendini. Kapı eşiğinde çivilenmiş gibi durdu. Kar durmuştu. Her şey bembeyazdı. Sanki yeni bir dünyanın başlangıcı kadar etkiliydi. Arusyak karların içinde yeni bir hayatın başlangıcını gördü. Bir elma ağacının en yüksek dalında tünemiş bir karga gaklayarak uçtu. Bu ses hala Arusyak'ın boğazında duran mutluluğun sesine bir cevaptı. Vartan, Noel'de olup bitenler konusunda Arusyak'la konuşmak isteyince kadın ona yalvardı. Çünkü üzüntüsünü ifade edeceğinden veya o geceki davranışının önemini hafifletmeye çalışacağından korktu. Ona evli olduğunu ve karısını çok sevdiğini, gideceğini, hayal görmemesi gerektiğini, Arusyak'ın duymak istemediği her şeyi söyleyebilirdi. Bu aşk gecesinden önce aralarında yaratmış olduğu mesafeyi yeniden yaratabilirdi. Her şey olsun da bu olmasın. Hayaller, Arusyak bununla yetinebilirdi. Günlerinin sevinçli geçmesi yeterdi. Her gece tutkulu sarılmalar ve daha fazlasını istemiyordu. Bu arada geleceğinin ne getirebileceği üzerinde düşünmekten de bilerek kaçınıyordu. Hiçbir şey söyleme diye fısıldamıştı ve elini Varta'nın ağzına koymuştu. Zamanı gelince ne yapman gerekiyorsa yapacaksın. Ben seni tutmaya çalışmayacağım. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Söylediği yalandı. Arusyak ayrılık anının asla gelmeyeceğine inanıyordu. Her geçen gün onları daha da kaynaştırabilir ve zaman içinde Vartan Malatya'ya geri dönme fikrinden vazgeçebilirdi. Arusyak'ın sözlerini izleyen sessizlik bir uzlaşma gibi oldu. Genç kadının hayallerini katlayabileceği serbest bir alan oluştu. Her bakışı ve her jesti sevgisini açığa vurduğu halde Vartan da reddedici bir tepkiyi kışkırtmamak için "Seni seviyorum." demedi. En küçük dikkatsizlik adamın ona olan ilgisini yok edebilirdi. Ocak ayının buz gibi günleri onu evde kalmaya zorluyordu. Saatler yumuşak ve barışça geçiyordu. Arusyak duvara dikey yasladığı dokuma tezgahının yanında bağdaş kurmuş çalışıyordu. Vartan yakınında oturuyor, kadının iplikleri düzeltip düğümleyen parmaklarının baş döndürücü dansını seyrederken ut çalıyordu. Beden gücünü yeniden kazanmıştı. Eylemsizliği ona görünür şekilde çekilmez geliyordu. Karın erimesini ve yolların açılmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Genç kadının sadece geçici misafir olan bir yabancıya aşık olmasının günahı ona acı veriyordu. Bu nedenle onu sevdiğini ve ondan ayrılmanın kendisine de zor geleceğini tahmin ediyordu. Dışarıda fırtına uğuldarken müzik çalan bir adam, dokuyan bir kadın, ateşin üstünde pişen çorba. Arusyak için bu tam da mutluluğun resmiydi. Haftalar geçtikçe onları bir çift olarak gören Kerim'in bu davranışı sayesinde rüyalarının gerçeğe dönüştüğü kanaatine ulaşıyordu. Öğretmen Arusyak'ı o Noel'den sonra tamamen değişmiş buldu. Sebebini tahmin etmekte de gecikmedi. Vartan'dan çok hoşlandığı için olayların bu yönde gelişmesinden mutlu olmuştu. Aralarındaki sevgi ilişkisinden bahsetmedikleri için Kerim de konuyu açmaktan kaçınıyordu. Kar dolu, sert don veya yumuşak bir sıcaklık fark etmiyor, arkadaşın uç çalmasını dinlemek, onunla sohbet etmek veya elde etmiş bulunduğu az sayıda Başkent gazetesini birlikte karıştırmak için öğretmen sık sık geliyordu. Arka planda halı dokumak veya yemek pişirmekle uğraşan Arusyak, onların konuşmalarını hayranlıkla izliyor, sevgilisinin bilgisinden ve yeteneğinden gurur duyuyordu. Vartan, Şubat ortalarında bir öğleden sonra bahçe çiti yanında boyasız, keçeden sıcak bir elbise içinde yaslanmış, elinde sigara, koyunları ve keçileri beklerken hızlı adımlarla Kerim geldi. Kurt onu sevimli bir havlamayla selamladı. İçine giydiği çok sayıda örgü şeylerle, koyu paltosunun içinde maskaraya dönmüş öğretmen bir ayı gibi görünüyordu. Vartan uzaktan bağırdı. ''Şaban'ı mı oynuyorsun?'' Güneş ışınları kristal kar üzerinde göz kamaştırıcı biçimde yansıdığı için öğretmen gözlerini kırptı, heyecanlı olduğu görünüyordu. Vartan onu kucaklayarak selamladı ve takıldı. ''Bu elbise yığının altında nasıl hareket ediyorsun?'' Kerim özür diledi ve kızıl burnunu silerek bana ait olan sadece bir donum var dedi. Paltosunun cebinden çıkardığı yayınları silkeledi. Kayseri'den geliyorum. Gazeteler getirdim. İçinde Ermeniler hakkında yazılar var. Çok meraklanan Vartan gel içeri girelim diye teklif etti. Kurt hayvanları göz kulak ol. Köpek samanlığa koştu. Vartan eve doğru Kerim'e refakat etti. Arusça kahve pişirirken iki adam halının üzerine çömeldiler. Kerim açtığı gazetedeki bir makaleyi gözden geçirdi. İlk sayfayı çevirirken yorumlar daha çok Gelibolu'da müttefiklere karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun kazandığı zafer konusunda diye bir tespitte bulundu. Burada Rus cephesinde durumun sakin olduğu da yazıyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu karda kışta birliklerin hareketi neredeyse imkansızdır. Ermenilerin ne olmuş? Bak, arkada yazıyor dedi. Her sayfayı dikkatle gözden geçiren Kerim. Avrupa'da Almanlar, Fransız ve İngiliz cephesini sürekli topa tutuyorlar ve yeni bir saldırı bekleniyor. Vartan gazeteyi onun elinden almamak için kendini zorladı. Heyecanını fark eden Arusyak ona bir fincan kahve verirken sabırlı olması için anlayış dolu bir gülücük sundu. Çünkü Kerim diğer haberleri okuyarak oyalanıyordu. Öğretmen nihayet sözünü ettiği makaleyi buldu ve hafifçe öksürdü. Yabancı basın, özellikle düşman güçlerin gazeteleri şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nu gözden düşürmek isteyen Ermenilerin manevrası üzerine ayrıntılarıyla gidiyor. Sivillerin bir zorunlu önlem olarak savaş bölgelerinden uzaklaştırılması halka karşı bir kötü niyet olarak yorumlanıyor. Anadolu'da yollarda durum sakin ve halkın göç ettirilmesiyle ilgili olarak herkes hükümetin insani niyetinden emin olabilir. İnsani diye heyecanlandı Vartan. Kalburla su taşımaktır bu. Kerim endişe dolu bir tavırla onu onayladı ve bir yudum kahve aldı. Propaganda diye içini çekti. Hepsi yalan diye tamamladı. Propaganda kelimesinin anlamını tam bilmeyen Arusyak küsmüş gibi başka ne yazıyorlar diye sordu. Kerim okumaya devam etti. Paris, Londra hatta Washington'daki Rusya tarafından yönlendirilen Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılıp bağımsız bir devlet kurma amacıyla entrikalar çeviriyorlar. Çoğunluğu Türkçe konuşan ve Osmanlı vatandaşı olan bu insanların oturduğu Sivas, Erzurum, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Van gibi 6 doğu vilayetinden daha azını da istemiyorlar. Arusyak, Vartan'a sormak için Kerim'in sözünü kesti. Doğru mu? Hayır. Bu bölge tarih boyunca Ermeni bölgesidir. Fakat katliamlar bu hızla giderse Ermeniler burada azınlık bile olamayacak. Kerim'e devam etmesini işaret etti. Saçma planları denize yol açmak için Kilikya'nın verimli tarım alanlarının önemli bir bölümünü de kapsıyor. Ayaklanan yıkıcı örgütlerdeki Ermeniler yardımını gördükleri Rusya'nın vatandaşlarıdır. İftiralar yayıyor, Hristiyanlara karşı sözde katliam hikayeleri uyduruyorlar. Tüm bunların arkasında Rusya'nın yayılmacı emelleri görülmelidir. İstihbarat terbisimiz buradan hareketle savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması konusunda yabancı güçlerin anlaştıklarını haber veriyor. Büyük Britanya, Mezopotamya ve Filistin'i alacak, Fransa, Kilikya ve Suriye'yi, Rusya, Anadolu'nun önemli bir bölümünü, İstanbul Boğazı'nı ve İstanbul'u alacak. Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte müttefikleri Alman ve Avusturya'nın birbiri ardına kazandıkları zaferler karşısında Avrupalı büyük güçlerin bu amacı bir hayaldir ve zaman içinde açıkça görülecektir. Kerim gazeteyi elinden bıraktı ve yudumlayarak kahvesini bitirdi. Vartan sakalını sıvazladı ve satır aralarından ne çıkarılması gerektiğini düşündü. "Niçin gülümsüyorsun?" diye sordu ona Arusyak. Halindeki iyiliğe şaşırmıştı. Eğer bir başkent gazetesi bu şekilde tepki gösteriyorsa katliamlar hakkında pek çok bilgi yurt dışına ulaşmış demektir. Şu anda İttihat'ın zalim cinayetlerine son vermek için uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek önemli bir imkandır. Ve hükümeti çok eleştirdiği halde müttefiklerin ülkesi üzerindeki zaferini düşünecek kadar ileri gidemezdi, konuştu. Düşmanın yenilgisinden önce hızlı bir ateşkes beklenebilir. Buna güvenemezsin diye cevap verdi Vartan. Çatışma çok daha uzayacak gibi görünüyor. Arusyak'ın ona verdiği bir haritayı aldı ve açtı. Kerim'le birlikte işaretlemiş oldukları kırmızı cephe hatları üzerinde parmağını gezdirdi. Fransızlar ve Almanlar Ypern'den Mühlhausen'e kadar çetin bir siper savaşı yürütüyorlar. İleri her adım büyük insan kaybına yol açıyor ama başarı da getirmiyor. En yeni haberlere göre Rus ve Sırp cepheleri de stabil hale gelmiş. Mezopotamya ve Süveyş kanalında da hiçbir hareket yok. Kerim'in derin iç çekmesi duyuldu. Tütün kesesini Vartan'a ikram etti. Maşa ile yanan bir kömürü aldı ve sarmış olduğu sigarasını yaktı. Eliyle kısa saçlarını kaşıyordu. Karamsar bir sesle Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılacağını tasavvur edemiyorum dedi. Bu kaçınılmaz. İmparatorluk son 30 yılda çok sayıda bölgeyi kaybetti. Bu gelişme savaş biter bitmez devam edecek. Sadece yıllardan beri isyan halinde olan Arapları düşün. Kerim başını salladı. Vartan devam etti. Bu kaçınılmazdır ve böylesi daha iyi. Senin ilerici, uygar bir Anadolu için güzel planlarının başka türlü gerçekleşmeyeceğini gör Kerim. Sultan, İttihadı iktidardan defedebilir, daha ılımlı, daha az ırkçı bir hükümet kurabilirdi. 5. Mehmet sadece bir kukladır. Onu tahta jöntükler oturttular. Ona ne yapması gerektiğini onlar dikte ettiriyorlar. Bu ülkeyi değiştirmek için yıkıcı bir yenilgi veya bir devrim gerekir. Kerim ellerine baktı, parmaklarını tıkırdattı. Vartan'la yaptıkları konuşmaları hatırladı. Hükümetin yetersizliğini, tolerans vaat etmek yerine şiddeti körüklemesini. din adamlara karşı küfürbazlığını, orta çağdan kalma yapıların bir bir yok edilişini. Köylüler sömürüldüğü sürece bu ülke asla uygar olamayacak derdi sık sık. Hayat şartlarını iyileştirme şansları yok. Çünkü onları daha kolay gütmek ve soymak için cahil tutacaklar. Ziraat yöntemleri ilkel, sağlık kötü, korku var. Köylüler kömür bulamadıkları için gübreyi tarlada kullanmak yerine yakacak olarak kullanıyorlar. Toprak kendi kârından başka bir şey düşünmeyen ağalara ait. Köylünün kira bedelini, vergisini ödedikten, memurun ve ordunun bir bölüm ürüne el koymasından sonra elinde gelecek hasada kadar yaşamasını sağlayacak bir şey kalmıyor. Kerim bu genel yoksulluk çıkmazından sadece eğitimin yardımıyla çıkılabileceğini söyledi. Eğer çocuklar okula gidebilirlerse anne babaları gibi geleneğin ağır yükü altında ezilmezler, kader inancına bu derece teslim olmazlardı. Öğretmeni kaçamak izlemekte olan Vartan onun düşünce silsilesini yüzünden okuyabiliyordu. Şunu dedi, okul eğitimiyle tarım topraklarının dağıtılmasına varılamaz. Kerim kendini topladı, yüksek sesle düşünüp düşünmediğini sordu kendi kendine. En sevdiği bu konu üzerine bir tartışma yürütmeye niyetli değildi. Çünkü argümanlarının zayıf noktasını biliyordu. Bütün bunları sakin bir biçimde yeniden düşünmek zorundaydı. Hakir bir tavırla bir devrim diye mırıldandı. Kerim'in rahatsız ve huzursuz olduğunu gören Arusyak, Vartan'a onu fazla zorlamamasını işaret etti. Öğretmen alt dudağına yapışan bir sigara kağıdı parçasını kopardı ve tereddüt ederek sordu. Söyle Vartan, sen bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasının mümkün olduğuna inanıyor musun? Arusyak, Vartan'ın burada ne cevap vereceğini düşünerek gerginleşmişti. Adam önce derin bir nefes aldı. Şu anda olay o kadar basit değil. Kerim, Arusyak'ın birlikte çorba içme teklifini reddetti. Karanlık bastırmadan önce köye geri döndü. Vartan ona sadece bir öküz arabası izinin görüldüğü yere kadar refakat etti. Batan güneş kar manzaralı dağlarda mor gölgeler yaratırken gökyüzü pembe bir renge dönüşüyordu. Vartan elini öğretmenin omzuna koydu. Korkarım kendimi yanlış ifade ettim. Sözlerim yanlış anlaşılmış olabilir. Bununla neyi kastediyorsun? Meseleyi temelden değiştirmek için tam bir devrimin gerekli olduğunu söylerken, senin kendini çocuklara adamış olmanı küçümsemedim. Onlara okuma yazma ve hesap öğretiyor olman önemli. Sen tüm ülkenin yapısını değiştirmiyor, sadece birkaç insana hayatını iyileştirme imkanı veriyorsun. Kerim, şakacı bir edayla gülümsedi. Ben kendimi adadığım görevin doğruluğundan bir an bile kuşkulanmadım. Aksine yaptığımın önemini bilirim. Ama ben devrim herhangi bir yerde başlamalı, politik alanda ve silah gücüyle olmamalı diye düşünüyorum. Evet, tamam. Senin verdiğin dersler devrimin başlangıcıdır. Her katkı değerlidir. Keşke ben de halkım için bir şeyler yapabilseydim. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben Anadolu'yu gezip yurt dışına Ermenilerin durumunu rapor eden makaleler gönderebilirdim. Elbette bu tehcirleri durdurmaz ama küçük de olsa payıma düşen bir işi yapmış olurdum. Örneğin senin çocuklara ders verirken yaptığın gibi. Kerim düşünceli, evet diye onayladı. Kendimi bu şekliyle çok yararsız hissediyorum. Bu da hayatımı zorlaştırıyor. Öğretmen cevap vermek yerine arkadaşını kucakladı ve herkes kendi yoluna gitti. Vartan eve dönmeden önce yolu çeşmeye kadar kürekli temizledi, bir kova su götürdü. Ateşte çorbayı ısıtmakta olan Arusyak, o içeri girince hemen ayağa kalktı ve onu neredeyse saldırgan bir ses tonuyla sorarak karşıladı. Yani sen bağımsız bir Ermenistan'a inanmıyor musun? Genç kadının bu alışılmamış davranışı onu şaşırttı. Kadının bakışı sıcaktı ve siyah gözleri parlıyordu. Pelerinini kapının yanındaki duvara asarken böyle bir şey asla söylemedim dedi. Fakat demin sen, ben şu anda dedim, bağımsız Ermenistan'ı bütün kalbimle özlüyorum ama şimdi söz konusu olan bölgenin büyük bölümünün muharebe alanı olduğudur. Biz rüyamız için ne yapabileceğimizi görmek istiyorsak savaşın sonunu beklemek zorundayız. Bu sözler kadını biraz yumuşattı. Biz ona kendi ülkemizi sahip olacağız dedi kararlılıkla. Tenceresine geri döndü. Rus ve Osmanlı tarafından paylaşılmayan, kendilerini yöneten özgür insanlar olacak Ermeniler. Adam ona şaşkınca baktı. Çünkü politika ilgisini yeni görmüştü. Ben az konuşurum ama çok duyarım dedi gülümseyerek. Adam iki kase ve iki kaşık aldı ve onları alçak bir masaya koyarken sordu. Hiçbir şeyini bilmediğin bu uzak bölgeye yerleşecek misin? Ben burada oturmak için Karadeniz'i terk ettim. Genç kadının ince yüzüne bir gölge oturdu. Ya sen Vartan, sen tereddüt eder miydin? Evimin Sivas'ta olduğunu unutma. Sivas zaten Ermenistan'a ait olacak. Bu cevabı yumuşak bulan Arusyak ısrar etti. Sen o bağımsız Ermenistan'da yaşamak ister miydin? Elbette ama birçok bilinmezlikten dolayı geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Varta'nın geleceğinin karısını ve oğlunu da kapsadığını düşünmemesi için ülkemizin senin gibi eğitimli insanlara ihtiyacı olacak diye bağırdı. Adam canı sıkılmış şekilde gülümsedi. Gerçekçi olalım Arusyak. Ermenistan'ın bağımsızlığı gerçekleşmeden önce bu ülkede daha birkaç yılımız geçecektir. Gazetede ne yazdığını duydun diyerek savundu kendini kadın. Ermeni Ulusal Komitesi ve Katolik Delegasyon Fransız ve İngilizlerle birlikte davranıyorlar. Avrupalı güçler bize bağımsızlığımızı vereceklerdir. Vartan uzağı işiten biri olmuştu. Gazete Ermenilerden söz ediyordu ve bundan fazlasını söylemiyordu. Kadın Ermeni Kilisesi'nin işin içinde olduğunu nereden biliyordu? Kuşkulu bir ses tonuyla karşı çıkarken aslında onu provoke etmek istiyordu. Bir kere önce Osmanlılar bölgeyi temizlemiş olmalılar. Ruslar Osmanlı'yı Ermeni illerinden sürüp çıkaracaklar. Ya Çar o illeri bize vermek istemezse? Kadın cevap verdi. Fransa ve İngiltere onu buna zorlayacaklardır. Ve ayrıca Rusya'da Çar'ın iktidarda daha ne kadar kalacağını kim bilebilir? Bu düşünceleri Vartan hemen hemen aynı cümlelerle bir keresinde isyancı Şirak Tovanyan'dan duymuştu. Mercimek çorbası getiren kadını gözünden ayırmadan masanın önünde yere oturdu. Etkilenmiş biçimde bağırdı. Sen de çok şey biliyorsun. Arusyak korktu. Neredeyse ocağın yanına koyduğu tencereyi dökecekti. Yanakları kızardı. Varta'nın yanına oturunca kendini topladı. Çorba harika dedi adam. Kasesine bir parça ekmek doğradı. Kadın bu söz üzerine konunun kapatıldığını kabul ederek iltifata teşekkür etti. Ertesi gün Ürgüp'e gitmek istediğini açıkladı. Varta'nın sözünü kesti ve ona sen direnişçilerle mi buluşuyorsun diye aniden sordu. Aceleyle hayır dedi kadın. Bana güvenmiyorsun. Vartan yemeğe son vermişti. Havaya zorlayıcı bir sessizlik hakimdi. Birkaç saniye sonra Arusyak doğrudan Vartan'ın gözlerinin içine bakarak şunları söyledi. Eğer bilmek istiyorsan evet. Ben direnişçileri tanıdım. Beni onlarla tanıştırabilir misin? Bu zor. Bazılarını son ilkbaharda gördüm. Burada mola verdiler ve ben haberleşmelerini sağladım. Ama tehcir başladıktan sonra birkaçı idam edildi. Diğerleri Rusya'ya savaşmak için cepheye gittiler. Daha sonra onlardan hiçbirini görmedin mi? Kadın tereddüt etti. Ben aranan iki veya üçünü sakladım. Vartan onun itiraf ettiklerinden daha fazlasını bildiği hissine kapıldı. Artık daha fazlasını sormuyorum dedi. Yaptığı el hareketi yapacağı bir tekliften vazgeçtiği biçimindeydi. Haklısın. Böyle şeyleri ne kadar az insan bilirse sızma riski de o kadar az olur. Onu yaralamış olmaktan korkan Arusyak bağırdı. Hayır bu değil. Sana güveniyorum. Kadın aynı anda Varta'nın merakının yeniden yola çıkmak imkanı bulmak amacına dayandığını anladı. Onun bütün hayallerinde bulunmak istiyordu. Bağlantılar katliamlar nedeniyle tamamen parçalandı. Benim gibi şurada burada dağınık durumda olan sempatizanlar inançlarından görünür şekilde vazgeçtiği için veya hükümet onların uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyduğu için tutuklanmamış insanlar var. Ama bizim birbirimizle bağlantı kurma imkanımız yok. Hayal kırıklığını gizleyemeyen Vartan gerçekten kimse yok mu diye sordu. Sadece bir fedai. Geçen Eylül'de ama asla yerine ulaştıramadığım bir haberle etti. Senin o küs çocukları teslim ettiğin Amerikalı misyoner mi? Muhterem Papaz Matthews bize değişik açılardan yardım ediyor. Hükümetin onu sınır dışı etmesinden korktuğu için direnişçiler nedeniyle zor durumda kalmayı göze alamaz. Vartan farkında olmadan yemeğe devam ediyordu. Çözülmez görünen Malatya'ya geri dönebilme sorunu düşüncelerini tamamen işgal ediyordu. Alnına dikey bir çizgi çakılı kaldı. Arusyak kolunu uzattı ve ona artık yalnız olmadığını anlatmak için bacağını sıktı.